Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır.
Mobil teknolojilerin nabzını tutan Mobilite programında sunucularınız ben Erdi Özağa.
Ben Ender Yıldız.
Yepyeni bir bölümle tekrar karşınızdayız. Oldukça yoğun bir programımız var. Gündemde çok sayıda haber var. Hiç vakit kaybetmeden ilk haberimize başlayalım. Samsung, anavatanı Kore'de yaptığı özel bir analist etkinliğiyle geleceğe dönük planlarını resmi olarak açıkladı, bizlerle paylaşmış oldu. Samsung'un yol haritasına bakıldığı zaman kendi ürettiği neredeyse tüm bileşenlerde yenilik planladığını görüyoruz. Bunların başında işlemciler geliyor. Samsung Exynos ailesiyle hani başarılı görünse bile gelen bazı haberler var. Samsung'da işlemci bölümünün kurulduğu günden bu yana en kötü pazar performansını sergilediği söyleniyor ve gösteriliyor. Dolayısıyla Samsung'da bu kötü gidişe dur demek adına işlemci tarafında ciddi değişiklikler peşinde. Bunların başında da 64 bit jenerasyonu geliyor. Samsung'un resmi dokümanlarına göre önümüzdeki yıl Samsung iki farklı 64 bit işlemciyi piyasaya sürecek. Bir tanesi aynı şu anki Exynos işlemcilerinde olduğu gibi ARM'ın standart tasarımını baz alan işlemciler olacak. Bir diğeri de Qualcomm'un başlattığı ve Apple'ın devam ettirdiği ARM'ın komut setleri üzerine Samsung'un kendi geliştirdiği işlemci tasarımları olacak. Bakıldığı zaman heyecan verici gelişmeler bunlar. Exynos 6 serisi iki farklı 64 bit jenerasyonuyla birlikte hayatımıza giriyor olacak. Bu zaten kaçınılmaz sonu çünkü bakıldığı zaman A7 işlemcisiyle Apple iki çekirdekli özellikle 64 bit uygulamalar söz konusu olduğu zaman performans farkını ciddi şekilde yükseltebildi. Hatta 4 çekirdekli, 8 çekirdekli işlemcilerden daha yüksek performans yerleri sunmayı başarabildi. Yani bir yenilik yakaladığınız zaman çekirdek sayısını arttırmadan da rakiplerinizden hızlı olmayı başarabiliyorsunuz aslında.
Aslında olması gereken de bu. Masaüstünde de benzer bir şey görmüştük hatırlarsan. 64 bit dönemine geçişte bazı uygulamalar işlemci performansından ciddi anlamda etkilenen uygulamaların 64 bitle beraber performansında büyük sıçrama gördük. Mobil tarafta da benzerliği zaten A7 ile Apple bizlere gösterdi. Zaten baktığımızda sektör genel olarak bu 2, 4, 6, 8 çekirdek derken işin biraz suyunun çıktığını görüyoruz.
Yine orada da bir Nvidia kazı söz konusu. Evet. Tekrar birlikte çekirdek savaşlarını başlattı. Yenilik yapmak mimari geliştirmek yerine çekirdeği pompaladılar.
Evet, bir zamanki o ekran kartı arenasındaki duruma benzedi. İşte pipeline'ları arttır, işte silikonu büyüt vesaire vesaire. Ama bunun bir yerde durması lazım ve verimlilik üstüne işin dönmesi gerekiyordu. 64 bit de bunlardan, bu adımlardan zaten ilki. İkinci adım olarak da mecburen artık özelleştirilmiş tasarımları göreceğiz. Çünkü ARM her ne kadar güzel temel bir çekirdek ortaya koysa da bakıldığında aslında çok daha fazla potansiyeli bu çekirdekten çıkarabilmeyi Qualcomm bizlere gösterdi. Apple da aynı şekilde bu durumu kanıtladı. Ve mecburen aslında bakıldığında önümüzdeki senelerde artık birçok üreticinin, bu pazarda var olmak isteyen büyük üreticilerin standart temel tasarım üstüne çok farklı komut setlerini ekleyerek, tasarımı değiştirerek daha farklı işlemci performansları bizlere sunacağını göreceğiz.
Tabii Samsung'un burada biraz ilginç bir duruma sahip olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi Apple'ın bütün işlemcileri Samsung tarafından üretiliyor. Samsung'un kendi işlemci üretim tesisleri var ki bugün artık AMD'nin olmadığını biliyoruz. Hani işlemciyle özdeşleşen firmalardan AMD'nin kendi tesisi yok ama Samsung'un kendi tesisleri bulunuyor. Diğer taraftan fabrikası olmayan bir başka üretici Qualcomm var. Adamlar işlemci üretmiyor. Sadece tasarlayıp bir yerde ürettiriyorlar, üretimi gerçekleştiriyorlar. Hani müşterisi olan Apple ve fabrikası olmayan Qualcomm'un gerisine düşmüş bir Samsung'dan bahsediyoruz burada. Dolayısıyla şirketin ciddi bir değişim içerisine girmesi kaçınılmazdı zaten bu açıdan bakıldığında. Kaldı ki hani Galaxy serisi cihazlara bakıyorsunuz. Galaxy S ve Note ailesi bugün 100 milyondan fazla satmış. Bu 100 milyon tane işlemci anlamına geliyor. Dolayısıyla şirketin hacim artarken performansı da arttırması gerekiyor ki burada hani birkaç farklı sıkıntısı vardı Samsung'un. Bir tanesi yenilik tarafında ARM'ın standart tasarıma sadık kalması. Bir diğeri de Qualcomm'dan farklı olarak yerleşik bir 4G modülüne sahip Yonga'da sistem platformunu sunamamasıydı. Öyle görünüyor ki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Samsung zaten kendi modemlerini de yapıp bunları sistemin içerisine gömecektir. Fakat en azından 2014 için özelleştirilmiş çekirdek tasarımlarıyla yoluna devam edecek. Hani bu bağlamda bakıldığında Exynos 6 serisi ki hani Samsung tarafı hem Imagination'dan PowerVR serisinin lisansına sahip hem de ARM tarafından Mali-T760'ın da lisansını aldıklarını biliyoruz. Hani Mali-T760, 64 bit özel tasarım, hani pek çok bazı yenilikleri bir yere getirdiğimiz zaman ki muhtemelen özellikle cache yapısında da değişiklik yapacağı söyleniyor Samsung'un. Yani ortaya yine liderliğe aday rekabeti bir çözüm çıkacaktır diye düşünüyorum.
Çıkması zorunda aslında çünkü pazarda tutunabilmeleri için gerekli olan şey bu. Özellikle GPU tarafına da artık daha fazla ağırlık vermeleri gerekiyor. Çünkü baktığımızda ilk Exynos'ta çıkan PowerVR SGX 543 3 çekirdekli versiyon Full HD telefonlarda Galaxy S4 gibi yeterli performansı gösterememişti ve bu konuda aslında Apple'ı biraz örnek almaları gerekiyor. Çünkü Apple her zaman grafik GPU anlamında hep bakıldığında aslında performans çizgisini belirleyen firma olmuş durumda. Bakıldığında hem Imagination hem de ARM'ın en iyi çekirdeklerinin lisansı Samsung'da var. Biraz daha hızlı çıkarabilirlerse ve en yeni, en güncel grafik çekirdeklerini işlemcilerle birleştirip pazara sunabilirlerse bu açıdan da daha rekabetçi olacaklar.
Tabii Samsung'un canı Note 3 ile birlikte biraz yandı, onu da söylemek gerekiyor. Hani Galaxy S4 lanse edildiğinde 1.9 GHz'de çalışan Snapdragon 600 ile Exynos 5410 arasında çok fazla performans farkı söz konusu değildi. Donanım anlamında çok ciddi değişiklikler, farklar yoktu. Ancak Note 3'teki Exynos 5420 ile Note 3'ün LTE versiyonundaki Snapdragon 800'ü yan yana koyduğumuz zaman Amerika versiyonu, LTE versiyonunda 4K desteğinin olduğunu görüyoruz ki bu Samsung tarafında kullanıcıların eleştirdiği noktalardan bir tanesiydi. Ama bu tür farkların oluşmaması adına Samsung 64 işlemci ile beraber muhtemelen piyasadaki tüm teknolojileri tüm versiyonlarına koyacak gibi görünüyor. Samsung tarafında işlemcinin yanı sıra panel tarafında da değişiklikler var. Samsung zaten dünyanın en büyük panel üreticilerinden bir tanesi. Şu anda Galaxy Round modeli de gündemdeler. Kavisli bir ekrana sahip. Hani katlanabilen bir ekran söz konusu değil. Samsung bununla ilgili 2015-2016'yı gösteriyor ama kavisli bir ekranı var telefonun.
Ekranı katlamak kolay da işte telefonun kalınlığı katlayamadığın için.
Kaldı ki pili katlayabilecek misin? Öyle bir durumlar söz konusu. Samsung aynı zamanda akıllı telefonların ekranlarını çözünürlüğü yükseltmeye hazırlanıyor. Şu an zaten Galaxy Note 10.1'in 2014 versiyonunda 2K çözünürlüklü ekran kullanıyordu Samsung. Şimdi gelecek sene için 2K çözünürlükte akıllı telefon ekranlarından bahsediyor. 2015 için de Ultra HD dediğimiz 4K çözünürlüğünde akıllı telefon ekranlarından bahsediyor ki hani 2K için piksel yoğunluğu 500 ppi'nin üzerine çıkar 2K çözünürlükle beraber akıllı telefonlarda. Hani panel üretilir. Bu belli. Yani yol oraya doğru gidiyor ama bu çözünürlükleri besleyebilecek, destekleyebilecek mobil GPU'lar o jenerasyonda kalır mı ondan emin değilim açıkçası.
Ben de emin değilim. Bir de şöyle bir soru sormak lazım. Bu kadar yüksek çözünürlüğü tablette veya akıllı telefonda ihtiyaç var mı? Tamam, internette gezerken vesaire kullanabiliyoruz ama bakıldığında şu andaki birçok insanların evindeki televizyon, monitör hep Full HD çözünürlük etrafında standartlaştı. Tamam, belki 50 inç 60 televizyonda eskidiğini, o piksellerini görünebildiğini fark edebiliyoruz ama elimizde tuttuğumuz bir cihazda zaten Full HD çözünürlük hem internet olsun hem multimedya içerikler olsun gayet yeterli bence. Senin dediğin bir de GPU tarafı var. 4K paneli koydun, güzel. Her şeyi çok güzel gösteriyor. Hem bunun pil tüketimi bir soru işareti olacaktır insanların aklında. Bunun dışında GPU performansı, oyun oynayabilecekler bu insanlar. Yani 5 kare saniyede 4K panelde oyun oynadıktan sonra bir anlam ifade ediyor mu? Onu göreceğiz. Zaten ekran kartı tarafına baktığımızda masa üstünde bugün bir sürü ekran kartı konuşuyoruz. Hiçbiri doğru düzgün 4K'da oyun oynatamıyor.
Yani 5 milyardan fazla transistöre sahip 290X bile 4K'da belli başlı oyunları 30 kare sınırına yakın oynatabiliyorsa eğer. Yani 2015'in da, tamam. 2015'te belki 14 ya da 10 nanometre üretim teknolojisine geçeceğiz. Tamam, belki daha fazla çekirdek koyulabilecek. Performans daha hızlı arttırılabilecek ama bakıldığında 4K hakikaten hani özellikle yani, mobil GPU'lar için.
Bir de 4K derken zaten çok yüksek olan bir piksel miktarını 4'e katlıyorsunuz. Hani bu 800'e 480'den QHD 960'a 540'a geçmek gibi değil. Aradaki fark gerçekten inanılmaz.
Full HD'den 4K'ya geçmekten bahsediyoruz
aslında. Full HD'den 4K'ya geçiyoruz ve aradaki piksel farkını göz önünde bulundurun. Yani sayı olarak baktığınızda çok ciddi bir fark söz konusu. O yüzden bu iş biraz böyle iteleselerdi aslında. Ben son kullanıcıya olan yansıyan faydasının gösterildiği kadar fazla olacağını düşünmüyorum.
Muhtemelen daha çok video içerik üzerinden 4K vurgusu yapacaklar. Özellikle 3 boyutlu grafikler söz konusu olduğundan 2 seneden bahsediyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz mobil grafik gelişim hızını 4'e 5'e katlasalar bile hani 4K için akıcı bir oyun deneyimi sunmak
zor.
Tabii şöyle de bir durum söz konusu. Mobil oyunların grafik yoğunluğu masaüstü bilgisayarlardaki oyunlar gibi değil. Onu da kabul etmek gerekiyor ama bugün hani Dead Trigger 1'den Dead Trigger 2'ye geçişteki grafik değişimini dikkate aldığımız zaman 2015'te çok daha kallı abi böyle çok daha grafik yoğun oyunlar çıkacak.
En azından şöyle bir basit hesap yaptığımızda 4K çözünürlükteki bir oyunun ortalama grafik kalitesi hani mobil cihazda çalışacak şekilde yapılsa bile en basitinden dokularını düşündüğümüzde, doku miktarını, ihtiyaç duyduğu doku miktarını şey yaptığımızda ve bunun da sistem belleğinden kullandığını düşünürsek zaten en başta sistem belleği sıkıntı yaratacaktır. Yani o zaman da sırf 4K cihazları 4K oyun oynatabilmesi için 8-16 GB'la elimizde tutacaksak o da yani
şu an 3 GB bellekli cihazlar var. Hani o döneme kadar 4-8 GB belki de gidecektir diye tahmin ediyorum ama bir darboğaz oluşacak kesin. Bunu bekleyip göreceğiz. Diğer taraftan Samsung'un gelişim göstereceği bir başka alan kameralar. Yani kamera tarafının önümüzdeki sene Samsung'un tüm üst düzey cihazlarında 16 megapiksel çözünürlüğünde optik görüntü sabitlemeye sahip kameraların kullanılacağı söyleniyor ki Galaxy Note 3 ve S4'ün kamera performansı zaten oldukça iyi. Şimdi bunun optik görüntü sabitlemeyle birleştirilmesi ve daha büyük sensörle bir araya getirilmesi görüntü kalitesini yükseltecektir. Bu konuyla ilgili Samsung çok fazla resmi açıklama yapmadı. Dolayısıyla kamera tarafını çok fazla uzatmanın bir anlamı yok. Bence bu etkinliğin en önemli noktalarından birisine geliyorum. Samsung'un CEO'su, tepe yöneticisi yaptığı açıklamayla dedi ki bizim yazılım kısmımız, yazılım çalışmalarımız donanımımız kadar iyi değil. Bunun farkındayız. Burayı geliştireceğiz. Ve 12 milyar dolarlık Arge kaynağının yarısını artık sadece yazılımlara aktaracağız demiş. Hani bunu fark etmeleri güzel çünkü TouchWiz özellik anlamında çok zengin bir arayüz. Evet. Hani belki rakiplerinde olmayan pek çok özellik yani var.
Note 3 ele aldığımızda kalem fonksiyonları olsun, genel kullanım deneyimi olsun. Aslında bakıldığında Samsung burada kendini eleştiriyor ama Android ekosistemi içerisinde de en fazla yazılımı böyle ince ince ekstra fonksiyonu sunan firma şu anda Samsung.
Yani özellik bazında TouchWiz'in elisi başka bir işletim sistemi gibi yani kalktıkları anlamında ama tabii TouchWiz'in çok önemli handikapları, dezavantajları da var. İşte rehberi zaten herkes biliyor. Rehberin üzerine durmaya gerek yok. Galeri kısmının üzerine durmaya gerek yok. Hani zaman zaman ciddi şişmeler yapabilen, belli başlı temel aplikasyonları, uygulamaları açılma noktasında ciddi performans kayıpları yaşayan bir arayüz olduğu da bir gerçek. Samsung bunların farkında. Diyor ki biz yazılım tarafında tüm hatalarımızı kapatacağız. Artık Arge tarafında yazılım kısmı daha büyük önem kazanacak bizim için. Diyor ki bu olmalı da zaten çünkü diğer taraftan Tizen'i de geliştiriyor Samsung. Tizen'in işletim sistemini. Hani umarım yazılım tarafını geliştirirler çünkü bir firmanın yazılımla ön plana çıkması diğer firmaları da yazılım kısmına yatırım yapmaya zorlayacaktır.
Aynen öyle. Yani, baktığımızda zaten Android de 4.4'te beraber verimliliğe oynadı. Samsung da TouchWiz üzerindeki verimliliği arttırıp da şu en azından bellek tüketimi, işlemci yani genel olarak sistem kaynaklarının kullanımını biraz daha normale indirebilirse ve daha düşük aslında cihazlarda da bu tarz fonksiyonları sunabilirse en fazla kaymağını da kendileri yiyecekler.
Tabii Android 4.4 konusunda aslında iyi hatırlattınız. Sizlerden çok fazla soru da aldık biz sosyal medya üzerinden. Twitter'dan bana ve Ender'e zaten ulaşabilirsiniz. Bana özellikle Twitter'dan gelen sorularda şunları söylüyorlar. Abi Google 512 MB vurgusu yapıyor mu? 1 GB belki Galaxy Nexus'a adamlar güncellemeyi vermeyeceğiz demişler. Şimdi Galaxy Nexus zaten yavaş yavaş ömrünü tamamlıyor. Hani yeni modellerin çıkmasıyla birlikte piyasadan çıkarmak isteyecektir Google ama diğer taraftan Google kendi açıklamasında kurban oluyor. Hani 512 MB bellekli giriş seviyesi cihazları canlandıracağız derken hani bakıldığında Galaxy Nexus'un donanımı bugün hala orta seviyeye yakın bir donanım.
Yani evet çift
hani
çekirdekli 1 GB bellek TI OMAP 430 yanlış hatırlamıyorsam. 4460'tı pardon yanlış olmasın.
4470 zaten kimse kullanmadı. O arada kaynadı.
Tablette Amazon Kindle'da gördük herhalde.
Galiba ikinci jenerasyon Kindle'da
gördük. Genel olarak baktığımızda aslında Google'ın orada yapmak istediği vurgu bu saatten sonra çıkacak giriş seviyesi telefonlarda Android 4.4'ü görebilmek olacak. Yani çok daha düşük bir Android sürümüyle piyasaya çıkmayacaklar. Tabii ki ama
yanlış orada şimdi hani 1500 liraya yakın fiyatla satılan Snapdragon 400'lü, One Mini gibi cihazlar var. Bunların yanında Galaxy Nexus hala aslında performansıyla geri kalacak bir cihaz değil. Ama işte kendi açıklamalarının kurbanı oldular bence orada biraz.
Ama ki Google
zaten
şey
bir şekilde
ki,
güncellenir.
Bu Galaxy Nexus için 4.4 çıkmamasının sebebi sistem belleği yetmiyor demedik ya.
Pazarlama aslında orada. Yani pazarlama. Yavaş yavaş yeni modellerle artık birlikte eskileri çekiyorlar.
Aynen öyle. Nexus 4'ü bile aslında baktığımda biraz daha fazla, daha hızlı bir şekilde ayağını kaydırdılar. Bakın hemen telefon ortadan kayboldu. Nexus 5 çıkmaya yakın. Yani çok da konuşmuyoruz artık baktığımda.
Muhtemelen zaten yani özelleştirilmiş ROM'lar çıkar artık.
Tabii
uyarlarlar.
Bunun desteği zaten devam edecektir. Zaten telefon standart Android'i çalıştırıyor üzerinde. Bir sürü geliştirici desteği de var. Biz şu anda belki bunu çekiyoruz ama Android 4.4'ü zaten port etme çalışmaları büyük bir hızla devam ediyordur Galaxy Nexus için.
Daldan dala atlıyoruz ama şunu da söylemek gerekiyor belki bu noktada. Google bu hamleye zorlayan en büyük gelişme ise Lumia 520 ve 620 gibi ucuz Windows Phone'ların çok satmasıymış. Şimdi Windows Phone'un düşük donanımda hızlı çalıştığını biliyoruz. 520 ve 620 hani hızlı çalışıyor derken süper hızlı çalışan telefonlar değiller yani böyle.
Yani binler hızlı çalışıyor, internet derecesi hızlı çalışıyor. Zaten kullanıcının baktığı da o.
Kesinlikle öyle. Yani oyunlar ve benzeri yüksek donanım gücü gerektiren uygulamalarda hızlı çalışmıyorlar ama pek çok kullanıcının günlük temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek cihazlar olduğunu görüyoruz. O performansı, o seviyede sunan Android telefonlar çok sınırlı. General Mobile Discovery gibi telefonları saymazsak
İstisna, eğer. Evet.
Dolayısıyla hani konudan konuya atlarken bunu da açıklamış olduk. En azından sosyal medyadan gelen bir soruyu da bu vesileyle cevapladık. Samsung tarafındaki yazılım çalışmaları böyle. Bu çalışmalardan bahsetmişken ve Android 4.4'ü araya sokmuşken hemen güncelleme takviminden de yeniden kısaca bahsetmek istiyorum. HTC One tarafında bir açıklama yapılmıştı zaten Android 4.4'ün duyurusuyla birlikte. 90 gün içerisinde HTC One'ın 4.4'ü alacağı söyleniyor ki 1 ay içerisinde, 15-20 gün içerisinde de HTC One Google Play Edition bu güncellemeyi alıyor olacak. Sony tarafından bilgiler geldi. Sony yine biraz geciktirecek gibi görünüyor. 4.4 için Ocak sonu, Şubat başını gösteriyorlar. Xperia serisinin güncel telefonları için. Samsung tarafı henüz net değil ama Aralık sonu Ocak başına kalacağı söyleniyor Samsung'un üst seviye telefonları için 4-4'ün ki.
Zaten bir önceki jenerasyonda daha şu anda yeni
4-3'ü yeni yeni almaya başlayacak Galaxy S3 gibi cihazlar.
Note 2 de alacak yakın zamanda yanlış hatırlamıyorsam.
LG tarafında sürpriz olabilir. Çelişkili bilgiler geliyor. Bu ayın sonunda 4-4'ün G2'ye çıkacağı söyleniyor ya da Aralık sonu gibi 4-4'ün G2'ye çıkacağı söyleniyor ama tüm bu bilgilerin 3 aşağı 5 yukarı isabetli bilgiler olduğunu tahmin edersek eğer bu sıralamada Sony biraz gecikecek gibi görünüyor. HTC Samsung ve LG ise kendi aralarında yarışır. Orada belki LG ipi gösterebilir diyerek sıradaki haberimize geçelim. Yine bir işlemci haberiyle devam ediyoruz. Tabii artık yıl sona ermeye yakın. Firmalar 2014 planlarında yavaş yavaş açıklıyorlar ya da bu planlarla ilgili bazı bilgiler sızdırılıyor. Büyük etkinlikler yaklaşıyor. Ocak başında Las Vegas'ta Tüketici Elektronik Fuarı var. Bu fuarın da en büyük yıldızlarından bir tanesi her sene Qualcomm oluyor. Qualcomm orada bir açılış konuşması yapıyor ve bu konuşmada yeni Snapdragon işlemcilerini duyuruyorlar. Şimdi de Snapdragon'un yeni versiyonunu bekliyoruz. Kod adı 8084 piyasaya Bomba Snapdragon 1000 adıyla gelebilir belki diye tahmin ediyorum.
Evet, mimarisi ARM V8 üzerine gelişecek. Şu anki mimari hep ARM'ın V7 mimarisi üzerine geliştirilip dallanıp budaklandı. V8 şu andaki Cortex A53 ve A57'nin tasarımının aslında bakıldığında
izler parçalar taşıyacak diyebiliriz.
Evet, oradan izler taşıyacak ama klasik Qualcomm özelliği olarak büyük ihtimalle çok fazla özelleştirmeyi içerecek. Hem bellek tarafından hem cache tarafından ciddi gelişmeler var. Tabii GPU ile atlamak yanlış olacaktır. Adreno tarafı da güncelleniyor ve artık Adreno 400 serisinde Qualcomm'un yine Snapdragon 1000 serisiyle görmeye başlayacağız.
Evet, yani hem işlemci performansı hem de grafik performansı gelişecek diyebiliriz. Adreno 400 serisiyle ilgili de önemli bilgiler var. İlk çıkacak üst seviye GPU'nun 400 ya da 420 ismiyle gelmesini bekliyoruz biz burada. Tabii ki en başta performans farkı yaratacak unsur olarak frekansın 500 MHz'e yükselteceği söyleniyor ki şu an 330'da bakıldığında Adreno 330'da 450 MHz seviyesinde çalışıyor en ideal koşullarda. Bununla birlikte GPU'nun da mimarisi değişiyor tabii ister istemez. Ama mimari tarafında önemli bir durum söz konusu OpenCL desteği vermeyecekmiş Qualcomm tarafı. Hani OpenCL, GPU dediğimiz genel grafik biriminin genel amaçlı olarak farklı uygulamaları hızlandırması noktasında önemli bir özellik, teknoloji.
Kesinlikle.
Bu bir eksiklik yaratabilir çünkü Tegra 5'li OpenCL 1.1 desteği olacağı zaten uzun süredir biliniyor. Fakat mobil dünyaya bakıldığı zaman da OpenCL şu an kullanılmıyor.
Hani. Evet, Tegra 5 ve benzeri cihazlarda OpenCL'in olması aslında bu cihazların farklı platformlar üzerinde kullanılmasına da geliştirici boardları, ne bileyim özel tasarımlı boardlar, işte monitörler içerisinde gömülü sistemler gibi platformlarda da aslında kullanılmasına avantaj sağlıyor ama şu anda Android camiasında kullanılan bu cihazlara baktığımızda OpenCL'in zaten çok da esamesini okumadığını görüyoruz.
Kullanılmadığını görüyoruz. Diğer taraftan H265 video formatı da Adreno 400 serisiyle güncellenecekmiş. Dediğin gibi çok önemli çünkü 4K videoların hızlı bir şekilde işlenmesi ve oynatılabilmesi adına bu standardın yaygınlaşması bekleniyor. Bu açıdan bakıldığı zaman zaten Snapdragon 800 4K video oynatabilme yeteneğine sahip. Hatta 1080p'de 120 kare saniyeyi işleyebilen bir platformdu Snapdragon 800. Yeni modelle birlikte artık 4K işleyip çözümleyebilecek bir hale gelecek gibi görünüyor. Burada da H265 video kodek desteği sayesinde GPU'dan belki biraz faydalanabilir diye düşünüyorum.
Evet, zaten o kendi ayrı birimi özellikle bu çözümlemeleri gerçekleştiriyor ve onun üzerinde yapılan güncellemeler zaten bu H265 desteğini yeni modeli 8084'e kazandıracak. H265 çok önemli çünkü 4K artık Full HD'den 4K'ya olan geçiş çok ciddi ve hızlı bir şekilde gerçekleşecek ve üreticilerin en büyük önündeki sıkıntı 4K'nın getirdiği yüksek bant genişliği ihtiyacından doğan işlem gücü eksikliği. Bunu da zaten üreticiler özelleştirilmiş silikonlarla kullanıyorlar ve aşmayı planlıyorlar. H265 kodeğini destekleyen zaten bazı özel çiplerin geliştirme olduğunu biliyoruz. Uydu alıcılar veya çeşitli televizyonlar için, gömülü sistemler için tasarlandığını. Ama genel olarak baktığımızda mobil cihazlara da böyle bir kodeğin girmesi, silikon desteği üzerinden girmesi 4K'nın yayılması konusunda ciddi avantajlar sağlayacak.
Tabii bazı izleyicilerimizin kafası karışabilir. Az önce 4K eleştiriyordunuz, şimdi hızlı yaygınlaşacak diyorsunuz ama biz 4K çözünürlüğü ilk panelleri eleştirdik burada. Şu an bahsettiğimiz H264 video kodek desteği ise 4K içeriğin üretilmesi noktasında. Yani kameraların 4K video kaydını sabitlemesi, standart hale getirmesi, orada içeriğin hızlı bir şekilde üretilebilmesi adına yoksa 4K'da oyun mobil cihazlar için dediğimiz gibi şu an için uzak görünüyor diyebiliriz. Qualcomm tarafı da iddialı geliyor. Az önce Samsung'un 64 bit Exynos 6'larından bahsetmiştik. Yeni Snapdragon'lar da muhtemelen 64 bit olacak. ARM V8 tabanlı GPU'lar da yenilenecek. Yani 2014'te bambaşka akıllı cihazlarla tanışacağız diyebiliriz.
Ve şunu da söyleyelim. Frekanslar da gittikçe yükseliyor. Hem GPU 500 MHz yükseldi. Create 500 çekirdekleri de bu yeni çekirdeklere verilen isim. 2.5 GHz'de çalıştığı söyleniyor. Bu da bakıldığında 28 nanometre değil. Artık yavaş yavaş bu ürünün 20 nanometre üzerinden örneklendirileceğinde ipuçlarını aslında gösteriyor.
Yani mimari sabit kalsa bile Snapdragon 800'e kıyasla 250 MHz'lik çekirdek frekans artışı mobil cihazlar için yine çok önemli bir performans artışı getirecekti diye tahmin ediyoruz. Tabii bunların hepsinden bahsederken şu an konumuz değil ama altını çizmek önemli bence. Keşke pil tarafında da bu kadar hızlı gelişmeler olsa. Keşke. Bugün artık 4000-5000 mAh'lik pilleri ufak cihazlarda görebiliyor olsak. Fakat üreticiler bunlar hakkında atıp tutarken pil konusu geldi. Hepsi böyle sessiz, ağızları böyle kapanmış
bir şekilde. Zaten birisi onu yapsa elektrikli araçlardan hani uçaklara vesaire her şeye kadar bütün dünya değişecek yani. Pil konusundaki gelişme her şeyi değiştirecek ve
Huawei'nin Ascent Mate modelinde 6. modelde 4000 mAh'i gördük. Evet. Keşke bunlar 5 inç, 5.5 inç cihazlarda gelseydi şu pil derdinden bir kurtulsak yani. Evet. Yemin ediyorum hakikaten bıkkınlık veren kısım kesinlikle o tarafı olur.
Yani her şey sürekli şarja tak. Bulduğun yerde şarja saplama olayı artık insanların hayatından unutulsa. Yani
yanımızda powerbank taşır hale geldik. Geçen gün elim cebime attım güç kablosu var. Düşün yani o derece yani kötü evet. haldeyiz akıldığı zaman. İnşallah üreticiler bu sorunu çözerler.
Yani bütün montlarımı cebimde şarj adaptörleri.
Arabada şarj, evde şarj, iş yerinde şarj. Aynen ceketimiz öyle. Cebinde kablo. Umarız bu dertlerden kurtuluruz. Evet. Diyerek sıradaki haberimize geçelim. Sıradaki haberimiz Sony ile ilgili Xperia Z Ultra'nın incelemesini geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Dünyanın en büyük telefonu, en küçük tableti demiştik. Büyük olması itibariyle telefondan ziyade telefon özellikle tablet olarak kullanılmasına daha doğru olabileceğini söylemiştik. Sony tarafından aslında bu ifadeyi doğrulayan bir haber geldi. Xperia Z Ultra'nın sadece Wi-Fi özellikle yani 3G desteği sunmayan hücresel görüşme yani telefon görüşmesi yapamadığımız bir versiyonunu hazırlıyormuş Sony. Resmi bir açıklama değil ama Amerikan Federal İletişim Komisyonu'ndan bir onayın geçtiği söyleniyor. Hani Xperia Z Ultra hakikaten tabletimsi bir cihaz yani onu telefon demek.
Yani evet o, sen biraz daha fazla kullandın. Günlük kullanım senaryolarında pek uygun bir cihaz değil. Yani çok büyük hakikaten 6.44 inç nedir yani kocaman uzay gemisi gibi telefon.
Ya Sony biraz orada pazarı da test etti diyebiliriz. Şu aslında şu mesajı da verdiler. Biz 6 inç telefonu, 6.5 inç telefonu 7 milimetrenin altında yapabiliyoruz arkadaş. Ama bu zor bir iş hakikaten. Kabul etmek gerekiyor bunu.
Ama şunu da unutmamak lazım. Cihaz büyüdükçe
inceltmek daha kolay. Ama bakıldığı zaman bunlar inceltmenin en uç noktasına gitmişler. 6.5 milimetreden bahsediyoruz. Yani 7 milimetrenin altında değerlerden bahsediyoruz ki ve üstüne üstlük suya ve toza karşı dayanıklı bir kasadan bahsediyoruz.
Bu büyük bir artısı.
Yani Sony'nin orada bir mühendislik başarısı olduğu gerçek ama 6.5 inç telefon olarak kullanmak da çok mümkün değil. Bu da başka bir gerçek. O da insanların bir başarısı olur Ender'in dediği gibi. Sony de bunu görmüş olacak ki sadece tablet versiyonu olarak diyebileceğimiz bir Xperia Z Ultra hazırlıyor şu anda Wi-Fi destekli. Fiyatı muhtemelen daha düşük olur. Türkiye'de daha da düşük olur vergilerden dolayı.
Vergilerden dolayı. Bir de LED çakarlarsa kamerasının yanına o zaman
dünya, hakikaten piyasanın en iyi tabletlerinden birisi olur. Zaten Snapdragon 802 GB bellek vardı. Ama bakıldığı zaman şu an 2250 lira olan fiyatı da 2000'lerin altına düşer vergi avantajından dolayı.
Snapdragon 800'ün ama içerisinde modem olmayan modeli kullanılır mı? Öyle bir model var mı? Özel mi tasarlanıyor? Onu da aslında şey yapmak lazım maliyet noktasında.
Tabii orada altyapı da belki değişebilir ama öyle zannediyorum ki gelen bilgileri göre Sony yine Snapdragon 800'e yoluna devam edecek.
Yazılımsal olarak
kapatabilirler diye tahmin ediyorum. Ya da belki hani bakıldan Qualcomm'un özel bir anlaşma çerçevesinde de daha düşük maliyetli bir Snapdragon 800 versiyonunda bu cihazda görme ihtimalimiz olabilir. Ama Sony cihazın tablet özelliklerine olan ilgi görmüş olacak ki Xperia Z Ultra'nın yani bir telefonun aslında sadece tablet odaklı bir versiyonunda yapacak gibi görünüyor. Sıradaki haberimiz de yine Sony ile ilgili. Sony yine ilginç bir uygulama yapmış Ender. Bu uygulama vasıtasıyla Z1 için geliştirilen bir uygulama aynı zamanda Xperia Z1. Ki Z1'de kamerasıyla ön plana çıkartıyor Sony 20 megapiksel kamerasıyla. Hızlı fotoğraflar çekebiliyoruz. Yani bir sporcu hareket halindeyken ya da bir sevdiğiniz dans ederken onun arka arkaya çok hızlı bir şekilde fotoğraflarını çekerek bu fotoğraflardan bir kısa video oluşturuyor. Yani o tüm hareketleri bir video içerisinde görebiliyoruz. Bunu yapan uygulamalar başka platformlarda vardı. Nokia'nın bir uygulaması var buna.
Aslında biraz da bana HTC'nin Zoe'sine de benziyor gibi geldi. Kısa süreli fotoğraflar, videolar çekip onları birleştirip farklı kompozisyonlar oluşturmak. Onun biraz daha aslında daha farklı özelliklerin eklenmiş
versiyonu. Ama temel amaç aynı.
Mantık aynı.
Hareketi kaçırmayalım. Bir insan, cisim ya da bir nesne hareket halindeyken tüm hareketi yakalayalım, fotoğraf olarak yakalayalım ve bu fotoğrafları arka arkaya koyarak hareketli kısa bir video oluşturalım. Sony tarafı da bu eksikliği görmüş olacak ki kendisi geliştirdiği bir uygulamayı da markete sunmuştum da şu an Play Store'dan Xperia Z1 sahipleri indirebilir. Aynı zamanda tüm fotoğrafları JPEG ya da GIF formatına kaydedebildiği için sosyal medyada paylaşımını kolayca mümkün kılmışlar. Hani önemli bir uygulama, özellikle cihazın kamerasından daha fazla istifade etmek isteyenler için değerlendirilebilir. Sen HTC'den bahsettin. HTC ile yolumuza devam edelim. One iyi bir telefondu ama biraz HTC finansal durumlarından dolayı ve sahip olduğu bazı eksiklerden dolayı
üretemediler zamanında.
İlk başta üretimde doğru gerçekleştirilemedi. Tam anlamıyla bir hakkı teslim edilmiş bir cihaz değil. Hani belki daha farklı noktalarda da olabilirdi. Fakat HTC şimdiden kolları sıvamış ve devam modeli için çalışmalara başlamış durumda. 2014 için herkes artık çalışmalarını sonlandırma noktasına geliyor çünkü yıl sonuna yaklaşırken. Bakıldığında. Sony tarafında da, Sony diyorum yine düğme dolandı. HTC tarafında da One 2 modeli, M8 koloriyle One 2 modelinin geliştirildiği söyleniyor. Bazı görüntüler de sızdırıldı. Öyle zannediyorum ki arka tasarım One'la çok benzer olacak ama malzeme tarafında materyal değişikliğine gitmişler. herhalde biraz fiyat anlamında rekabetçi olabilmek adına ya da cihazın malzeme kalitesini arttırabilmek adına yepyeni bir materyalin kullanımını göreceğiz gibi görünüyor.
Yok, şu anda kullandıkları materyal hem işleme hem maliyet anlamında biraz gecikmeye ve zaman kaybına yol açıyor.
Süreci uzatıyor ve yani üretim bandındaki süre de uzuyor bu
saatte. Tabii karlılığı düşürüyor yani. Onun birçok yansıması var aslında bakıldığında üretim noktasında. Büyük ihtimalle o sıkıntıları aşıp daha hızlı bir şekilde gelen talebe cevap verebilme adına farklı bir malzeme seçtiler. Yine oldukça yüksek bir ve üst düzey bir malzeme olacağını söyleyebiliriz zaten. HTC'nin hep bu üst seviye cihazlarındaki malzeme kalitesinin yüksek olduğunu biliyoruz. Donanımsal olarak da güncellemeler var. Snapdragon 600'e çıkan ilk versiyona kıyasla Snapdragon 800 olacağı söyleniyor ama bir de şöyle bir şey var. Önümüzdeki sene Şubat-Mart aylarında çıkarsa bu sefer de artık Snapdragon 1000'leri konuşmaya başlayacak.
Ben öyle zannediyorum ki şu anda prototipler Snapdragon 800'e test ediliyordu ama piyasaya çıktığında Snapdragon 1000 ya da artık o dönem ismi ne olursa artık, yeni platforma sahip olabilir. Çünkü Snapdragon 600'de yola başlamanın ki o dönem için bu normaldi ama sonrasında Snapdragon 800 cihazlarına entegre edememenin sıkıntılarını hiç zaten şu an yaşıyor One Max modeli. Aynı hatayı yapmayacaklardır diye tahmin ediyorum.
Orada belki şey yapmak istediler. Snapdragon 600'den sonra 800'lü versiyonu OnePlus veya One X OnePlus gibi bir isimle çıkarıp belki de One'ı alanları mağdur etmek istemediler ama bu sefer de yarıştan geri kaldılar ister istemez.
Tabii diğer tarafta da One Max'i niye kullanmadılar yani, mesela?
Bir de One Max soru işareti kendisi gibi oldukça büyük bir soru işareti var orada. Bakıldığında bu sefer de Snapdragon 800'de çıkarsa belki hala o dönemde Snapdragon 800 en üst platform olacak ama 1-2 ay içerisinde ne hemen diğer üreticiler yeni platformları yapıştıracaklar telefonlara. Bunun dışında diğer özellikleri konuşalım. Ekran biraz büyüyor. 4.7 artık ufak kalmıştı. 5.2 özellikle LG'nin G2'den sonra o küçük kasaya sığdırmasının ardından çok dikkat çekici.
O dakikada mühendislik başarısı yani. 5.2'nin ekranı aldı. 4.7'nin telefonuna daha küçük bir hale getir.
Aynen öyle. Van'la yan yana koyduğunuzda bu çok bariz bir şekilde belli olabiliyor. Bellek 3 GB olacak ki zaten olması gereken bu. 2 olursa gene hanesinde eksi olarak gözükecek. Kamera tarafında da ben bazı iyileştirmeler bekliyorum. Ultrapiksel maalesef beklenildiği kadar
fotoğraf özelliği, fotoğraf konusunda sıkıntılı.
Evet, düşük megapikselin iyi piksellere sahip olmasına rağmen eksikliklerini hissediyorsunuz. Video konusunda aldığı için iyi telefon.
Ya bunu insanlara anlatamazsın. Bizim piksel boyutumuz daha büyük. Dışık ışıkta daha iyi çekiyoruz. Yani adam 13 megapikselle senden daha iyi fotoğraf çekiyorsa eğer kazanı olur yani.
Kazanı ve öyle de oldu. Sense 6 gelecek. Sense 6'ın da baştan itibaren değiştirileceği söyleniyor. Böyle bir ihtiyaç var zaten yazılmada.
3 GB RAM'den bahsediyoruz. DDR3 bellekten bahsediyoruz.
Aynen bunun öyle. Yani gerekiyor. Bayağı dolu dolu bir telefon olacak. Dediğimiz gibi Van'da yaşanan sıkıntıları yaşamazlarsa bu telefonu daha hızlı bir şekilde kullanıcılarla buluşturuyor.
Son minut olarak muhtemelen Android 4.4 ile geleceğini de söylemiş olalım. Buradan bir Çinli firmanın haberine geçelim Ender istersen. Çin tarafında ülkenin önem verdiği firmalardan bir tanesi Rockchip. Rockchip dediğimiz firma işlemcilerin kendi işlemcilerini geliştiriyor ve Çin'deki ucuz tabletlerin çoğunda bu firmanın işlemcileri kullanıyor. Aynı MediaTek ve Allwinner'da olduğu gibi. ARM'la yeni bir anlaşmaya imza atmışlar ve ARM'ın 64 bit Cortex A57 ve A53 işlemciyle birlikte ARM'ın düşük maliyetli yeni nesil işlemcisi A12'nin lisansını almışlar. Yani şunu söyleyebiliriz, 2014'te Çinliler 64 bit ucuz tablet yapacaklar. Adamlar her koldan geliyorlar ya. Düşünsene yani. Bakıldığında $200 64 bit, $100 64 bit tablet göreceğiz belki 2014 sonlarına
doğru. Fena da çalışmıyor. İşin garibi de bu yani. Bakıldığında sonuçta platform sabit olduğu için, tasarım sabit olduğu için performans da belli. Tamam, bazıları çakallık yapıp belleği belki düşük frekanslı yapıyor. Kötü NAND kullanıyor, yavaş yazıyor vesaire. Bunların hepsi tartışılabilir ama işlemci performansı olarak konuştuğumuzda aletler gayet de iş yapabilir hale geldiler ve GPU tarafında da ben özellikle 2014'te bu firmaların biraz daha etkin rol oynayıp daha yüksek çözünürlüklerde
bir T720 ya da T760'a geçiş yapabilirler.
700 serisine geçerlerse bu sefer Full HD tabletleri Çin tarafından gelen güzel oyun oynatabilirler.
İyi performans veren.
İyi performans veren tabletleri görebileceğiz gibi gözüküyor açıkçası.
Bu önemli gelişme özellikle Çinlilerin yükselişini dikkate aldığımızda daha hızlı, daha performanslı Çinli telefon ve tabletler 2014'te 64 bit versiyonlarıyla birlikte karşımıza çıkacaklar gibi görünüyor. Sıradaki haberimize geçelim. Apple tarafında önemli bir gelişme öğrendiler. Bunu paylaşmadan geçmek olmaz aslında. Apple'ın online mağazası Türkiye'de açıldı. Bu önemli bir gelişme. İnsanlar artık Apple ürünlerini internetten de satın alabilecekler. Hatta tüm aksesuarları da Apple getirmiş. Yani hani marka vermeyelim de burada.
Getirmiş.
1000 lira seviyesine satılan çantalara kadar ne ararsanız var online mağazada. Bu hakikaten önemli. Buna istinaden de Apple'ın Türkiye'deki resmi satışıyla birlikte cihazlara olan ilginin de bir araştırması yapılmış. Şu anda iPhone 5'te Türkiye'de de çok fazla ilgi görmüyor. Yani dünyada pek çok ülkede olduğu gibi. Zaten bu beklenen bir sonuç açıkçası. Fiyatı yüksekti çünkü. Yani fiyat çok daha ekonomik olsa belki daha fazla satacaktı ama o fiyatla maalesef çok fazla ilgi görmüyor şu an tüketicilerden. iPhone 5'te olan ilgi zaten malum. Fiyat anlamında da o 3000-3500 liralık fiyatların olmadığını gördük. 2100 lira seviyesinden başlayan fiyatlarla birlikte Türkiye'ye giriş yaptı. Önümüzdeki günlerde muhtemelen yıl sonuna doğru ya da sene başında da Apple'ın ilk mağazası Zorlu Center'da açılıyor olacak. Herkes bunu bekliyor. Apple'da belki üst düzey yönetimle burada açılış etkinliğine katılacaktır diye düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz diyerek bir başka birimize geçelim. O da internet tarafından bir haber. Geçtiğimiz günlerde bir Intel'e ait bir slide paylaşıldı.
Sızdırıldı
daha doğrusu. Bu slide'da Intel'in yeni nesil Bytrail T adını verdiği tabletlerde kullanacağı 22 nanometre atom işlemcilerin performans değerleri var. Buraya kadar her şey normal.
Güzel.
Zaten Bytrail T performans anlamında iddialı, güç tüketimi anlamında da ARM'a rakip olabilecek Intel'in ilk belki gerçek mobil platformu olarak değerlendirilebilir. Burada ilginç olan nokta ise Intel'in Bytrail T platformunun rakipleriyle kıyaslaması. Aslında bu da ilginç. Rakipleriyle de kıyaslayabilirsin
gayet
ama.
Gayet normal.
Bu ilginç olan nokta rakiplerin ortada olmayan çözümleriyle kıyaslaması. Hani bakıldığında şu an tablo önümüzde açık. Ender sen söyle istersen hangi rakipleri var karşısında?
Şimdi Qualcomm'un 8094 platformu var.
80-84 demiştik biz az önceki haberde. Herhalde bu Snapdragon 1200 falan galiba.
Evet, ona denk geliyor. Yanında Tegra 5 var. Tamam, Tegra 5'i anlayabiliriz. Standart ARM tasarımı kullandığı için Cortex-A57 üzerinden yola çıkıp
aslında düz Cortex-A57 bile diyebiliriz.
Evet, belki tahmini bir Cortex-A57 platform performansından yola çıkarak ölçeklendirilmiş olabilir. Bir de üstünde Samsung Exynos 6 var.
Şimdi az önce dedik ki Exynos 6'nın özel tasarım versiyonu olacak. Hani Ender'in dediği doğru. Tegra 5 de performans 3 aşağı 1 çıkarı belli. Çekirdek performansı belli. Tegra 6'da başka şeyler konuşacağız. Orada da Denver projesi girecek 64 bit özel tasarım vesaire ama Tegra 5 Cortex-A57'yi alacaklar. Yanına Kevlar tabanlı bir GPU koyacak. Tegra 5 dediğimiz bu.
Aynen,
yani
öyle.
ARM %100 performans artışı var diyorsa Intel onu ölçeklemiştir diye tahmin ediyorum ama Exynos 6'yı da bir tarafa bıraktım. Samsung ilk defa özelleştirmeye gireceği için belki çok aman aman bir yenilik olmayabilir.
Burada belki standart tasarıma sahip Exynos 6'yı
baz almış olabilirler. Ama Snapdragon tarafında 80-94 ne olduğu belli olmayan Qualcomm'un her zaman ıncıyı boncuğu değiştirmeyi sevdiğini bildiğimiz mimarisini dikkate aldığımızda ki yan taraftan 80-74 ile kıyaslamayı yapmışlar. Onda tamam 80-74 Snapdragon 800. Ona bir eleştirel noktamız yok. Ama 80-94'ün hangi performans kriterini baz alarak kıyaslama yapmış anlamıyorum. Tamam, Intel dünyanın en büyük şirketi, elinin uzanamadığı yer yoktur. Belki bir şekilde bilgiler elde etmiştir. Hani böyle bir komple teorisi kursak bile nihai üretimi, tasarımı tamamlanmış bir işlemciyle kıyaslamaları gerçekten ilginç olmuş.
Çok ilginç olmuş. Bir de 80-74 var burada bir.
Onu, Snapdragon 800 o.
Snapdragon 800. Onu bir birim olarak değerlendirip performansı onun üzerine katlamışlar. 80-94 Snapdragon 800'e göre %21 daha fazla performans veren platform. Yani bunu neye göre şey yaptınız? Şimdi Qualcomm'un yaptığı 80-84 için sızdırılan bilgilere baktığımız en azından çok daha Snapdragon 800 ile kıyasla çok daha yüksek performans göstereceğini tahmin edebiliriz. Hem saat frekansları yüksek hem bundan sonra mimari değişiyor. Yani bu kadar yeniliğin üzerine sadece %21 performans artışı biraz saçmalık. Bakıldığında burada gözüken tabloda size şu anda zaten ekranlara geliyor. Bu şekilde gözükmekte. Onun yanında standart Cortex A57 tasarımına sahip Tegra 5'te bu Snapdragon artık 1200 neyse 80-94 diyelim daha geride bırakmayı başarabiliyor. Çok enteresan bir tablo olmuş. Neye göre bunu attılar tuttular? Hala bakıyorum anlam veremiyorum.
Yani bakıldığı zaman Bytrail T gerçekten çok iyi bir platform. Performans ve güç verimliliği anlamında.
İnsanları şaşırtacak o kesin.
Kesin. Şu tabletlerle başlayacak ve ilerleyen aylarda muhtemelen telefon versiyonlarında göreceğiz. Fakat çıkmayan platformlarla kıyaslamak diyoruz yani Intel'in belki elde ettiği bilgiler vardır ama bunun son kullanıcıya yansıması ya da piyasada göreceği tepkiler anlamında biraz eleştiri toplayacaklardır. Çünkü özellikle Snapdragon tarafında 80-94'ün 80-84'ü bile bilmiyoruz henüz. Tam olarak ne olacağı belli olmazken çıkmayan ürünlerle rekabet yarışına girmek aslında çok doğru değil bence.
Evet, çok etik değil.
Çok etik değil. Buradan son haberimize geçelim Ender. Son haberimizin Nokia cephesinden olsun. Windows Phone'unu atlamamış olalım. Nokia zaten geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir etkinlikle, 22 Ekim etkinliğiyle Lumia 1520, 1320 ve 2520 tabletlerin duyurusunu gerçekleştirmişti. Şimdi gelen bazı haberlere göre Amerika piyasasında bu cihazlar ay sonundan itibaren satışa başlayacak gibi görünüyor ki bu şu anlamı geliyor aynı zamanda. Ay sonuna doğru Windows Phone tarafında Windows Phone 8'in GDDR3 güncellemesi de genel dağıtıma sunulur diye tahmin ediyorum. Çünkü Snapdragon 800 ve Full HD desteği bu güncellemelerle beraber gelecek. Açıkçası ben 1520'yi merakla bekliyorum. GDDR3 güncellemesi, Snapdragon 800, 6 inç Full HD ekran, işte Instagram, Vine gibi yeni yazılımlar, yeni oyunlar. Gerçek anlamda Windows Phone 8 yıl sonuna ermeden ilk defa böyle rekabetçi bir hale gelmiş olacak.
Hakikaten bir güzel bir taze kan olacak platform için. Hem donanım anlamında hem yazılım anlamında biraz daha yakın seviyeye getirecek diğer iki platformla olan durumunu. Özellikle sosyal medya uygulamaları iyi çünkü telefonların fotoğraf yetenekleri hep öne çıkıyor. Ama insanlar çektiği fotoğrafı ancak birbirlerini göstermekten fazlasını yapamıyorlardı. Şimdi bakıldığında yazılım anlamında ciddi geliştirmeler mevcut. Bir de şu Windows Phone'un genel olarak o bildirim konusundaki sıkıntıları olsun, internet kullanımındaki sıkıntılar olsun. Bunları bir aşarlarsa aslında bakıldığında yani insanlara bizim de gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğimiz platformlar.
Tabii tek başına Nokia'ya baktığımız zaman hakikaten çalışmada takdire şayan bir Nokia Lumia cihazıyla markete giriyorsunuz. Sadece Nokia'nın geliştirdiği uygulamaları yüklediğiniz zaman bile telefon neredeyse günlük hayatın ideal cihazlarından birisi haline geliyor. Yalnız WhatsApp'ı ve Viber'ı kurduğunuzda telefon hani herkesin günlük ihtiyacını karşılayabilecek bir cihaz haline geliyor ama tabii Windows Phone 8 ekosisteminin daha fazlasına ihtiyacı var. Bu da su götürmez bir gerçek. Bunu da söylemiş olalım. Ben özellikle Lumia 2500'ün tableti çok merak ediyorum. Hani Windows 8.1 RT versiyonu ve Snapdragon 800 ve Nokia'nın güzel tasarımı, iyi malzeme kalitesi gerçekten tablet tarafında iyi işler ortaya çıkartabilir. Tabii o tarafta da artık Microsoft'un modern arayüzle uyumlu, yani işletim sisteminin doğal avantajlarından faydalanan yazılımları da hızlandırması gerekiyor.
Evet, özellikle tablet tarafında ekstra efor sarf etmeleri gerekecek çünkü iPad bugün Android bile tablet kısmında aslında bakıldığında iPad'le yarışamıyor. Yazılım anlamında şey yaptığımızda, yazılım zenginliğini göz önüne alırsak. Zaten telefon tarafında bu kadar kıt olan bir platform bir de tablete geldiğinde insanlara ne kadar yazılım opsiyonu sunacak, alternatif sunacak bunu da bekleyip göreceğiz ama eğer telefon gibi boş bırakırlarsa tabletin ömrü daha kısa olacağını söyleyebilirim.
Evet, gerçekten öyle bir durumda karşı karşıya kalmamız muhtemel görünebilir. Bu haberimizle birlikte Mobility'nin bu bölümünün daha sonuna geldik. Türkiye'nin mobil teknolojileri takip eden yegane mobil programı Mobility'nin yine dolu dolu keyifli bir bölümünün sonuna gelirken aslında bir, her bu konuşmaya bakın üzülüyorum çünkü istiyorum ki program keşke saatler sürse, okuyucularımızla izleyicilerimizi bu bilgileri daha uzun süreler boyunca paylaşabilsek ama sizin de değerli vaktinizden daha fazla almadan, size daha fazla sıkmadan da programın sonuna noktayı koymaya vakti geldi. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşene dek. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.
Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır.